Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Ömer Özkızılcık var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Fırat'ın doğusuna bir operasyon düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun önümüzdeki günlerde başlayacağını ilan etti. Operasyonu görüşmeden önce operasyon ilanına yol açan süreci anlatabilir misiniz Sayın Acun?
Tabii Cumhurbaşkanı'nın çok net bir şekilde yaptığı açıklamayla bir anda gündemimizde tekrardan Fırat'ın doğusu yer aldı. Burada malum PKK'nın Suriye örgütlenmesi olan PYD ve YPG yapılanması çok geniş bir alanı ABD'nin aldığı destekle kontrol eder hale geldi. Özellikle 2014'ün ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda PKK'nın Suriye yapılanması PYD, YPG'ye destek verdiğini biliyoruz. Da işte mücadele görüntüsüyle başladı bu süreç. Hava desteği ardından doğrudan silah, mühimmat yardımına ve nihayetinde ABD askerlerinin bu yapıya eğitim vermesi ve doğrudan Amerikan askerlerinin sahada konuşlanması ve PKK ile birlikte bölgeyi kontrol etmesine kadar iş vardı. Tabii Fırat'ın doğusu çok geniş bir coğrafya. Burada Suriye'nin kuzeyinden Irak sınırını, aşağıdan Deir ez-Zor'dan Ürdün sınırına kadar ki geniş bir bölgeden neredeyse bahsediyoruz. Ülkenin topraklarının 1/3'ünü içerisinde barındırıyor. Çok geniş ülkedeki petrol ve doğalgaz kaynakları burada. Tarım arazileri genel anlamda burada. Su kaynakları burada. Burası stratejik açıdan önemli. Bu bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya verdiği destekle, onlar üzerinde oluşturduğu nüfuzla adeta yönetmek istiyor. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlar için burada hamleler yaptığını görüyoruz. Türkiye açısından bu hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından birinci derecede tehdit olarak görülüyor. Ve bu yapılanmanın adeta Amerikan nüfusu altında bir terör devletçiliği kurmasına asla izin vermeyeceğini ortaya koydu. Bunu defalarca Türkiye uluslararası kamuoyuyla da Amerika'daki muhataplarıyla da paylaştı. Türkiye bir yandan da malum Membiç sürecini Amerika Birleşik Devletleri'yle hayata geçirmeye çalışıyordu. Zeytinliler Harekatı'ndan sonra oluşan atmosferde ABD Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalmıştı. Ama orada varılan mutabakata varılan yol haritasının ABD tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bir şekilde devamlı Türkiye'yi oyalamaya yönelik hamleler yapılıyor. Süreç geciktiriliyor. Türkiye de bunu bu şekilde okuduğu için Fırat'ın doğusuna yönelik tehdidi seviyesini azaltabilmek belli anlamda YPG unsurlarını elimine edebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir harekat yapılacağını uluslararası kamuoyuyla paylaşmış durumda şu anda.
Bir de tabii bu ilandan önce de bir değişik bir açıklama olmuştu Amerika tarafından. Türkiye'nin YPG mevzilerinin bazılarını topçu atışından bombardımana tutması üzerine Amerikan Birleşik Devletleri'nin askeri kanadı yani CENTCOM Türkiye Suriye sınırında gözetim noktaları inşa edeceklerini ve bu gözetim noktalarının Türkiye'nin güvenliğine hizmet edeceğini ve Türkiye'yi DAEŞ'ten koruyacağına dair saçma sapan bir gerekçe ortaya koymuştu.
Böyle bir açıklama sunduktan sonra daha hızlandı değil mi Fırat'ın doğusuna olan operasyon?
Bence doğru bir noktaya değindi. Burada Amerika çeşitli gözlem noktaları hatta kurmaya da başladı. Tel Abyad, Resulayn gibi bölgelerde özellikle Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde. Bu Türkiye'yi DAEŞ'ten korumak değil tam tersi PKK'yı Türkiye'den savunmak anlamına geliyordu. Türkiye bunu gördüğü için ön alıcı bir şekilde daha hızlı bir şekilde hareket etmek istedi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenini tamamen kaybetmiş durumda bu anlamda. Sahada somut adımlar atılması gerektiğini görüyor. Ve bir askeri harekat kaçınılmazsa bunu ne kadar hızlı yaparsan maliyeti o kadar düşüreceğinin de farkında Türkiye. Dolayısıyla bunun zeminini şu anda üretmeye çalışıyor.
Amerika'dan bahsetmişken peki bu operasyon Amerika ile olan ilişkilerimizi nasıl etkileyecek sizce?
Tabii zaten Suriye meselesi son yıllarda ABD ile olan ilişkilerimizi zehirleyen bir noktaydı. İlişkilerin gerginleşmesindeki en temel sebep Türkiye bir terör örgütü olan ki ABD tarafında da tanımlanan bir terör örgütünün Suriye örgütlenmesine yanı başında adeta Amerika tarafından bir devletçik kurulmaya çalışıldığını görüyor. Bunun farkında. Karşımızda artık özerk bir yönetim ilan edilen işte Suriye, Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi. Bunun alt kurumsal yapılarını oluşturan işte ordusunu teşkil eden, ordusunun içerisinde özel kuvvetler ve istihbarat teşkilatı daha ABD tarafından kurulan bir yapım. Yani Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürdistan bölgesel yönetimine benzer şekilde burada PKK'nın omurgasında adeta bir devletçik kurulduğunu görüyor. Bunu ulusal güvenliği açısından ciddi anlamda tehdit olarak gördüğü için ABD ile ilişkileri bayağı gerginleşmişti. Şimdi ABD'nin yaptığı açıklamalar var. Pentagon, Türkiye'nin olası bir askeri harekatının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ortaya koymuştu. Ama ardından diplomasi yine devreye girdi. Çavuşoğlu muhatabıyla yine Erdoğan mevkidaşı Trump'la görüştü. Ve Türk basınına yansıdığı kadarıyla Trump'ın belli bir ölçekte Türkiye'nin harekatına en azından dar kapsamlı da olsa yeşil ışık yaktığına yönelik bazı medyada açıklamalar oldu. Bunu tabii tam olarak bilemiyoruz şu anda.
Hı hı.
Sahada gördüklerimiz ABD ordusunun özellikle CENTCOM'un tüm gücüyle bir şekilde Türkiye'nin askeri harekatını önlemeye çalıştığına yönelik, buna yönelik adımlar atıyor. Ama Türkiye'nin de kararlı olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin böyle bir askeri harekatı gerçekleştirmesi sonrası ABD nasıl adım atacak? Bu tabii soru işareti. Hı hı. Türk ordusunun önüne gerçekten çıkacaklar mı? Geride mi duracaklar? Türk ordusuyla birlikte hareket eden Suriyeli mahallelileri mesela bombalamaya kadar işi vardıracaklar mı? Çünkü yine medyaya yansıyan bilgilerde doğrudan Türkiye ile birlikte hareket eden muhalif unsurları ABD'nin tehdit ettiğine yönelik, hı hı, bilgiler söz konusu. İki NATO üyesinin doğrudan asker olarak karşı karşıya gelmesi bile ihtimal az bile olsa bu risk karşımızda. Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra Amerika belirleyecek bu ilişkin tonunu. Hı hı. Ha, Türkiye'nin asker harekat yapmasını gerçekten ABD istemiyorsa ve bir gerginlik oluşmasını arzulamıyorsa Türkiye'nin beklentilerini Suriye'nin kuzeyinde karşılamak durumunda. Hı hı. Bunlar da çok açık. YPG'ye vereceği desteği azaltması, ardından bitirmesi, YPG'yi adım adım zayıflatacak hamleler yapması ve YPG'nin yerini ikame edebilecek Arap unsurları, bölge demografisini yansıtacak şekilde unsurları Suriye'nin kuzeyinde etkili hale getirebilmek. Hı hı. Türkiye müzahir muhalifleri Suriye'nin kuzeyinde bir şekilde konuşulmasına izin vermek. Bunlar ABD'nin önünde hala seçenekler. Hı hı. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla işte CENTCOM'un özellikle de ABD ordusunun bundan vazgeçmeye, yani YPG ile vazgeçme konusunda pek istekli olmadı, ama Beyaz Saray'dan, Trump'tan doğrudan bir müdahale gelirse belki pozisyonları farklı bir noktaya doğru evrilebilir diye düşünüyorum.
Aslında ikili ilişkiler için de bu, hı, operasyon bir fırsatı da önümüze çıkarıyor. Türkiye'nin askeri olarak YPG elimine ettiği bir senaryoda ve Amerika'nın Türkiye ordusuna karşısına çıkmadığı ve Suriyeli muhalifle bombalamadığı bir senaryoda en sonunda Türkiye ve Amerika arasında sorun yaratan YPG unsuru ortadan kaybolmuş olacak.
Yani.
Ve bu durumda Türkiye ve Amerika ve Suriyeli muhalifler üçlü bir mekanizma içerisinde ve Türkiye-Amerika işbirliği içerisinde Suriye'nin kuzey kısmının tamamını kontrol altında tutuyor olacaklar. Hı hı. Ve bu durumda hem Suriye içerisindeki dengeleri hem iki NATO ülkesinin arasındaki gerginlik yaratan YPG unsurunun asker olarak elimine edilmesiyle yeni bir işbirliği safhasına getirebilir. İşte bu da Amerika'nın alacağı kararlar önemli. Şu ana kadar Amerika'nın yaptığı açıklamalarda YPG ile kurdukları ilişkilerin taktiksel olduğu, hı hı, ve bir amaca hizmet ettiğini, evet, iddia etmek.
James Jeffrey yine bu tarz bir açıklamada bulunduğu en son.
Aynen. Fakat Türkiye ile ilişkilerin stratejik olduğunu söylüyorlar. Hı hı. İşte şu an DAEŞ'in Suriye'de bittiğini biliyoruz. Son bir ufak bir cebi kaldı.
Hı hı.
Onun haricinde aslında şu an yeni bir siyasi geçiş süreci vesaire. Burada da aslında Amerika YPG'den vazgeçerek Türkiye'den beraber hareket etmesi durumunda hem Rusya rejime karşı oldukça güçlenecektir, hem de iki NATO ülkesi beraber hareket edecektir. Ve bu Suriye'deki tüm denklemi, tüm dengeleri Suriye muhalefeti lehine, Esed rejimin aleyhine değiştirecek bir, evet, olgu olabilir. Fakat işte buradaki püf nokta bu. Amerika'nın mesela ilan ettiği İran'ı sınırlandırma gibi bir amacı varsa bunun için Suriyeli muhalefet çok daha etkin ve daha olgun bir yapılanma, hareket edebilecek. YPG'nin nitekim İran'la birçok alanla işbirliği vardı. Zeytin Dalı harekatında da İran'ın YPG'ye doğrudan yardım gönderdiğini biliyoruz. Ama bu tüm resmi açıklamalara rağmen Amerika'nın sahada izlediği politikaların aslında Amerika'nın bazı çevrelerin Suriye'de başka amaçları olduğunun dair şüpheleri gitgide çoğaltıyor.
Hı hı.
Tabii temel mesele de bu bence. Bunun altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Türkiye ABD'nin varlığına değil, ABD'nin şu anda YPG ile kurduğu angajmana karşı.
Hı hı.
Amerika'nın kamuoyuna deklar ettiği Suriye politikasında şu anda YPG ile ilişki kurmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Türkiye onun da çok daha fazlasını Suriyeli muhalifler üzerinden ikame edebilecek, hı hı, kapasitede. Bölge bölgede istikrarın oluşturulması, DAEŞ'in elimine edilmesi, İran ve rejimin nüfus alanının dışında tutulması gibi ABD'nin kaygıları olduğunu biliyoruz açıklamalarından. Bunların hepsini Türkiye ve müzahir gruplar üzerinden ikame edebilecekken YPG'de ısrarcı olması tam da Ömer'in dediği gibi işte Amerika'da acaba bazı güç odakları PKK üzerinden burada farklı bir oyun mu oynuyorlar? Hı hı. Burada Amerikan çıkarlarından ziyade işte İsrail'in çıkarlarını merkeze alan PKK'ya müzahir Kürtler üzerinden bir devletçi kurmak, ileride bunu Irak'ın kuzeyiyle KYB'ye benzer bir model üzerinde geliştirmek, hatta onları birleştirerek bir geniş bir coğrafya mı oluşturmak istiyorlar gibi ciddi farklı şüphelerin de oluşmasını beraberinde getiriyor.
Çok geniş ilişkiler ağa bunlar. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun önemi nedir? Boyutu sizce ne olacaktır ve operasyon ne zaman başlayacaktır? Aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'de daha önce yapmış olduğu operasyonlardan bu operasyonun farkı ne olacaktır?
Evet. Önemli bir soru, güzel bir soru. Şimdi tabii ölçeği tam olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan net açıklamaları oldu. Türkiye çok uzun süredir tabi askeri planlamalarını bu bölgeye göre yaptı. Fırat'ın doğusundaki tehdidi Türkiye yeni kavramadı. Bunun farkına yine varmadı. Yıllardır adım adım oluşan bir tehdit. Buna yönelik askeri planlamaların çok uzun süredir yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Daha güncel olarak özellikle Türkiye'nin yine Eyüp Donat sürecinden geçirdiği ve teşkilatlandırdığı Milli Ordu.
Evet.
Suriye muhalefetinin işte SMDK'ya bağlı geçici hükümetin içerisindeki Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Milli Ordu. Türkiye tarafından zaten dizayn edildi.
Bu da bir ergesi. Milli Ordu'nun şöyle bir ilginç yanında var. Amerika'nın resmi olarak Esed rejimini hükümet olarak kabul etmediği için kabul ettiği Suriye geçici hükümeti ve SMDK'ya bağlı olan yapı Türkiye'nin beraber hareket ettiği.
Amerika'nın meşru gördüğü bir askeri yapılanmadan bahsediyoruz YPG'ye nazaran. Ve bu yapılanmanın altında 20. Tümen teşkil edilmişti.
Yani bu, Türkiye bu milli orduyla mı hareket edecek?
Tabii milli ordu zaten bu konuda açıklama yaptı. Milli ordunun içerisinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon için özel olarak eğitilen birlikler de söz konusu. Ve bunlar şu anda hazır hale getirilmiş durumda. Türkiye istediği zaman bunları mobilize ederek bölgede birçok noktada içeriye doğru girilebilir. Tabii geniş bir coğrafya. Hı hı. Özellikle 480-500 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz. Burada tabii güneye doğru bir derinlik de var. Bu askeri olarak ne kadar tercih edilir? Ayrı mesele Rasulayn gibi, Tel Abyad gibi özellikle Arap yoğun bölgeler önemli. Aynul Arap'tan Süleyman Şah Türbesi'ne kadar gidebilecek bir mesele var. Membiç bir yerde hala orada varlığını koruyor. Türkiye daha tematik nokta operasyonlar yapabilir. Hava operasyonlarıyla bunları destekleyebilir. Ya da daha kapsamlı bir şekilde askeri harekat düzenleyerek birçok bölgeyi aynı anda ele geçirebilir. Bunun için imkan ve kabiliyet var. Tabii ABD ile olan görüşmeler, ABD'nin ne kadar direnç göstereceği, nasıl bir mukavemet öngöreceği, Türkiye'nin buna nasıl yanıt vereceği ile ilgili soru işaretleri söz konusu. Temelde Türkiye elbette ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ama Amerika'nın da şunu anlamasını istiyor. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Bir terör örgütü için, YPG için taktik ilişki kurduğunu iddia ettiğin bir ortak için Türkiye'yi feda etmeye hazır mısın? Türkiye ile karşı karşıya gelmeye hazır mısın? Bu bence çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası deklarasyon yaparak bunu doğrudan Amerika'ya aslında iletmiş oldu diye düşünüyorum.
Peki Amerika'nın cevabı oldu mu? Olduysa ne oldu bu
operasyonla ilgili? Yani işte onu konuştuk. Pentagon bunun kabul edilemez olduğu yönünde bazı açıklamalar yaptı. Ardından ton yumuşamaya başladı. Evet, özellikle Trump'la Erdoğan görüşmesinden sonra Türkiye ile bir koordinasyon oluşturmaya çalışıyoruz şeklinde. Amerika süreci yönetmek istiyor. Hı hı. Türkiye ama kararlı. Şu soruyu da sormuşsunuz. Diğer harekatlardan benzerlik ve farkları ne? Şimdi Fırat Kalkanı harekatı önleyici bir harekattı. O dönemde özellikle temelde DAEŞ'i hedef aldı ama DAEŞ'le birlikte PKK'yı da hedef aldı. Çünkü o dönemde işte klasik olarak şöyle bir denklem oluşmuştu. DAEŞ'in ele geçirdiği bölgeleri ABD havadan bombardımanına tutmaya başlıyordu. Çok zayıflayan DAEŞ unsurlarına yönelik de PKK karadan ilerleyerek o bölgeleri ele geçiriyordu. O dönemde işte Cerablus'tan Baba kadar olan uzanan hat DAEŞ'in elindeydi ve bu yöntemle burayı da ele geçirerek Afrin'e kadar olan kantonlar arasındaki bağlantıyı kurarak bir toprak bütünlüğü sağlamaya amaçlıyorlardı. Yani bir terör kuşağını Türkiye'nin tüm güney bölgesinde oluşturacaklardı. Türkiye bu tehdidi gördüğü için hem de DAEŞ'ten kendisine gelen tehdidi bertaraf etmek için önleyici bir hamle yaptı. Yine ABD Türkiye'yi o dönemde oyalamaya çalıştı. Özellikle BAB'ın alınması konusunda Türkiye'ye büyük baskı yaptı. Hatta Amerikalı uzmanlar Türkiye'nin askeri imkan ve kabiliyetiyle BAB kendini hiçbir zaman ele getiremeyeceğini iddia ediyorlardı. Ama bunun böyle olmadığını bir süre içerisinde BAB'da da DAEŞ'in elimine edilerek o bölgenin ele geçirildiğini gördük. Zeytin Dalı Harekatı ise daha farklıydı. Türkiye özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nın elde ettiği deneyimi de sahaya taşıdı. Muhalifleri daha iyi Eyüp Donat'tan geçirmişti. İhtiyacı olduğu asimetrik mücadele için bazı askeri kendi milli sanayiyle geliştirdiği silah ve imkan ve kabiliyetlere sahip işte atak helikopterleri yakınında ateş desteği verdiğini gördük. İnsansal araçların çok aktif şekilde kullanıldığını gördük. Yine karada işte tanklar daha iyi güçlendirilmişti. Birçok deneyim burada yansıtıldı ve çok başarılı bir şekilde. Hiç beklenmeyen ölçekte 2 ay gibi bir süre içerisinde Afrin topografik açıdan çok zor bir coğrafya olmasına rağmen, çok dağlık olmasına rağmen ve PKK'nın neredeyse 6 yıldır burada mukavemet gösterebilmek için hazırlık yapmış olmasına rağmen 2 ayda burası da elimine edildi. 2500 kilometre kare yaklaşık bir alanda 5-6 bine yakın PKK'lı unsur yok edildi ve başarıyla bu bölge ele geçirildi. Tabii PKK'nın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını da gördük. Buna rağmen sivillerin kayıpları minimize edilerek buna hassasiyet gösterilerek harekat çok başarılı şekilde icra edildi. Ama o bölge tabii Fırat'ın özellikle bu anlamda batısı Rusya ve rejimin daha fazla nüfusunun olduğu bir bölgeydi. Burada Rusya ile diplomatik müzakereler yürütüldü. Rusya ile belli anlamda anlaşma sağlanmasıyla da Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri, özellikle hava sahasını o bölgede kullanması açısından Türkiye'nin önünü açan etkenler oldu. Tabii İran ve rejimin önleyici bazı hamleler yaptığını gördük. Az önce Ömer ifade etti. Rejim ve İran'a yakın özellikle milis güçlerin bölgeye gelerek PKK'larla omuz omuza Türkiye'ye karşı savaşını da gördük. Ama onlar da savaşın gidişatını değiştirecek ölçekte etki edemediler. Türk ateş gücünün karşısında, Türk ordusunun ve manfaatlerinin karşısında tutamadılar. Şimdi Fırat'ın doğusu neyse hem coğrafya hem demografi hem Amerika'nın varlığı her şeyi bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bir defa Afrin'den demografi açısından baktığımızda Fırat'ın doğusu Türkiye'nin çok daha fazla lehine. Bölgenin %70'i Arap unsurlardan oluşuyor ve bunların çok önemli bir kısmı Kahire ekseriyetin Türkiye'nin doğrudan müdahalesini desteklediğini biliyoruz. Yani içeriden Türkiye'ye harekat başlarsa harekat çok ciddi destek gelecek. Hatta Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisinde bile bazı Arap unsurlar Türkiye ile birlikte hareket etmesi bekleniyor. Bu çok önemli. Coğrafyaya baktığımız zaman çok düz bir alandan oluşuyor. Yükseltiler yok. PKK'nın aleyhine de evet yine savunma hatları oluşturdular. Tüneller, mayınlamalar gibi bir şeyler.
Zeytindal harekatında da çok fazlaydı.
Benzer şekilde yine sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabasında olacaklar. Ama yine de askeri olarak Türkiye'nin çok daha aleyhine bir coğrafyadan bahsediyoruz ve Türkiye Fırat Kalkanı'ndan da Zeytindal harekatından da ekstra deneyimli burada yer alacak. Şimdi milli ordu çok daha güçlü. Özel Fırat'ın doğusundaki bölgelerden, Deirzor'dan, Rakka'dan, Tel Abyad'dan, bölgelerden gelen kişilerden oluşturulmuş işte 20. Tümen çok etkili olacak diye düşünüyorum. Tüm bunlar bizim ciddi anlamda lehimize. Ancak YPG unsurların evet ABD tarafından eğitildiğini ve donatıldığını biliyoruz. Afrin'e göre daha ciddi bir ateş gücüne sahip olacaklar. Daha iyi imkanlara sahipler. Ama bu asla askeri olarak yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama burada asıl mesele şu Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Tel Abyad'da da, Resulayn'da da, Aynul Arab'da da Amerikan askeri varlığı var. Ve bunlar az miktarda olmakla birlikte sembolik olarak bir şekilde PKK'ya kalkan olmaya çalışıyorlar. Elbette Türkiye'de Amerikan askerlerinin zarar görmesini ve karşı karşıya iki ordunun gelmesini istemediği için bu süreci farklı şekilde yönetmeye çalışıyor. Temel mesele Amerika'nın bölgedeki etkinliği, askeri varlığı ve Türkiye'ye yönelik bir anlamda PKK'ya karşı direnç göstermeye devam etmesi.
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon bölgedeki askeri ve siyasi dengeleri nasıl etkileyecek sizce? Bir de özellikle Arap aşiretlerinden siz de bahsettiniz. Onları göz önüne aldığımızda.
Yani öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Şu anki o bölgede bulunan Arap aşiretlerinin YPG'nin arasındaki ilişkilerde evet bir yandan Amerikan baskısı ve Amerikan para kaynağı dolayısıyla bir ilişki de kurmuş durumda. Ama diğer yandan da ciddi sorunlar da yaşanıyor. Örnek verecek olursak Rakka'da bulunan Arap aşiretleri liderinin birisi suikasten öldürülmesi sonrasında onun cenazesine hiçbir YPG'nin sokulmadığını ve Arap aşiretlerinin YPG'nin işbirliği yapan herkesin hain olduğunu ilan eden, deklare eden ve bu açıklamaları destekleyen diğer Arap aşiretlerinin de beyanatlarını görmüştük. İşte bölgede bulunan Arap aşiretlerinin aynı zamanda mesela Memmiç'te olduğu gibi Türkiye'nin askeri bir operasyonunu istediklerine dair resmi açıktan beyanatları da bulunuyordu. Ve şu da var, bölgede sadece Arap aşiretler de bulunmuyor. Mesela Tel Abyad örneğini alacak olursak orada Türkmen aşiretleri de bulunuyor. Örnek verecek olursak Dede aşireti misal. Ve bu aşiretlerin yapılanmalarında şöyle bir durum söz konusu. Bir kısmı şu an Türkiye'de yaşıyor, bir kısmı sahanın içerisinde yaşıyor ve sürekli iletişim halindeler ve özellikle Türkiye içerisinde yaşayan Arap aşiret temsilcileriyle Türkiye arasında belli bir ilişki söz konusu ve görüşmeler de yapılmış durumda. Ve Türkiye'de kurulan Arap Aşiretler Konfederasyonu olsun, diğer yapılar olsun, bunlar da YPG'den muzdarip olduklarını birçok kez beyan etmişlerdi. Ve şu beklenebilir, Türkiye'nin oraya bir asker operasyon başlattığı an ve esnada bu durumda bir alternatifin ortaya çıkmasıyla beraber birçok Arap aşiretin ve yerel Arap örgütlenmelerinin Türkiye'nin yanında yer alacağı ve bu durumdan istifade ederek YPG'ye karşı alan kazanmaya çalışacaklarını öngörebiliriz. Yani örnek verecek olursak Türkiye Suriye'sinden Tel Abyad'a doğru bir asker operasyon olması durumunda daha güneyde olan Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerin bu durumu istifade çevirerek YPG'yi kendi alanından çıkartmaya çalışacaklardır. Hı hı. Ve bu ise bölgedeki tüm askeri ve siyasi dengeyi değiştirecek bir etken. Şu ana kadar Suriye Demokratik Güçleri diye isimlendirilen yapının içerisinde Arap unsurlar olsa da her Arap unsurun başında YPG'nin bir komutanı bulunuyor. Ve tamamen hiyerarşik olarak YPG'ye bağlı bir yapı. Fakat Türkiye'nin sahaya inmesiyle beraber, YPG'nin doğudan Türkiye'nin hedefi olmasıyla beraber Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki Arap unsurların hepsinin değil belki ama birçoğunun YPG'den ayrılıp kendi başına hareket etmesi, hatta belki Türkiye'nin işbirliği içerisine girmesine yol açabilir. İşte bu durumlar benim demek anlatmaya çalıştığım gibi Amerika'nın izleyeceği politika da önemli olacaktır. Hı hı. Eğer Amerika Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmayıp YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşmasını da engellemeyip YPG'nin elimli olmasını izlerse Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki Arap unsurları ve daha meşru yapıları güçlendirerek yeni bir askeri siyasi denge kurulabilir. Hı hı. Ve bu yapı ile milli ordu yapısı arasında da zamanla ilişki de kurulabilir. Ve Türkiye arasındaki ilişkilerde sıkıntı olmayacaktır. Çünkü Türkiye için Amerika'nın Suriye'deki varlığı bir sorun değil. Aynı zamanda Amerika'nın Suriye'de bazı silahlı grupları desteklemesi de sorun değil. Sadece Amerika'nın kiminle beraber çalıştığı sorun. Hı hı. İşte buradaki YPG etkeni ortadan çıktığı esnada Türkiye ve Amerika arasında bir ilişki ve işbirliği sağlanacaktır. Bunu tabii sadece askeri ve siyasi manada değil, aynı zamanda da yeniden yapılandırma açısından da değerlendirebiliriz. Amerika Rakka'yı DAEŞ'ten temizleyip YPG'nin ele geçirmesini sağlarken şehir adeta dümdüz etti ve şehir hayalet şehri. Şu an orada hala insanlar şehir merkezinde yaşayamıyor. Çevresinde kamplarda yaşıyor. Ve şehirdeki yıkım had safhada. Ve hala Amerika bölgedeki imar yeniden inşaayı yapabilmiş değil. Fakat bundaki yapamamanın etkenlerinin bir tanesi Türkiye'nin beraber hareket etmiyor olmalı. Çünkü Türkiye dünyada sadece en çok insan yapan devlet değil, aynı zamanda coğrafi olarak da Rakka'ya da oldukça yakın. Hı hı. Ve Türkiye ile kurulacak bir iş birliğinde Rakka gibi yıkılan şehirlerin tekrar imar edilmesi ne imkan sağlanacaktır. Bu da uzun vadede DAEŞ'in o bölgede tekrardan canlanması ve tekrardan yapılanmasının önüne de set çekecektir.
Evet. Hı hı. Şunu belki eklemek gerekiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri zaten Fırat'ın doğusundaki mevcut durumu sürdürülemez olduğunu çok iyi farkında. Hı hı. Türkiye de bunu sürdürülemez kılmak için gerekli tüm müdahaleleri yaptı. Sınır hattı tamamen kapatılmış durumda. Duvar çekilmiş durumda. 500 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz. Geriye kalan işte Irak'la, Semelka gibi ilkel bir sınır kapısından etkileşim kurmaya çalışıyorlar ve rejim bölgeleri. Rejimle de zaten ciddi bir gerginlik var. Zaman zaman çatışma da yaşamaya devam ediyorlar. Bunun ötesinde demografi. İşte bölgenin %70'i Araplardan oluşuyor ve bunların kahir ekseriyeti YPG'nin Amerika ile birlikte oluşturduğu bu hegemonyaya karşı çıkıyor zaman zaman. Mobilize de olduklarını görüyoruz. Kürtlerin bile önemli bir kısmı PKK ve PYD'ye, YPG'ye muhalif durumda. Hı hı. Onları temsil eden işte Kürt Ulusal Konseyi, ENKS'e bölgeden zorla çıkartıldı. Yüz binlerce taraftarları sınır dışı edilmiş durumda. O asker olarak oluşturdukları Rojava peşmergeleri Irak'tan içeriye giremiyor. Dolayısıyla mevcut durumun sürdürülemez olduğunu Amerika'da çok iyi görüyor. Ve Türkiye'yi oyuna dahil etmeden Fırat'ın doğusunda sürdürülebilir bir nüfuz alanı oluşturması mümkün değil. Türkiye oyuna dahil etmek de istiyorsa YPG'den vazgeçmek durumu. Çok basit bir denklem var. Yani.
Hı hı. Peki Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon Esed rejimi Rusya ve İran tarafından nasıl karşılanıyor?
Evet. Tabii onların pragmatik bir pozisyonu var. Hı hı. Kategorik olarak PKK'yı da PKK'nın Suriye yapılanmasında terör örgütü olarak görmüyorlar. zaman zaman ilişki içerisinde girdiler. İşte en son Afrin'de de özellikle Fırat'ın batısındaki PEK unsurlarıyla yakın ilişki içerisindelerdi ve destek de verdiklerini gördük. Rusya'yı bir kenara bırakırsak özellikle İran ve rejimin Rusya'da ciddi anlamda PYD-YPG yapılanmasıyla zaman içerisinde flörtleştirdiğini gördük. Onların temel amacı Amerika'nın güdümünden PYD-YPG'yi kurtararak kendi güdümleri altına almaktı. Ama Rusya gelinen aşamada özellikle de Afrin harekatı sonrasında PYD-YPG ile olan ilişkisi çok sertleşti. İşte Sipan Hemo mesela SDG komutanlarından son yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatının aslında tetikleyici rolünü Rusya üstlenmektedir. Bizim üstümüzde de Türkiye'yi Rusya'ya göndermektedir şeklinde çok sert açıklamalar yaptı. Onların işte Amerika ile kurdukları angajmanın ne kadar artık bütünleştiğini ve Rusya ile olan PKK'nın da Rusya'ya bakış açısının gözükmesi açısından önemli. İran ise pragmatik davranmaya devam ediyor. Doğrudan PYD-YPG'yi karşılarına almak istemiyor. Söylem düzeyinde ABD'yi çok eleştiriyor. ABD'nin ülkeyi, Suriye'yi bölmeye çalıştığını, buna yerel unsurlarında bir şekilde kol kanat germemesi gerektiği şeklinde vurguları var. Çünkü İran'da PKK üzerindeki angajmanını kaybetmek istemiyor. Şu anda zaten ABD'nin temel politikasına baktığımızda bölgede hem PYD anlamında hem de PJAK anlamında ya da işte KCK dediğimiz bu üst PKK çatı yönetimine bağlı işte bölgesel PKK unsurları üzerinde Amerika Birleşik Devletleri mutlaka egemenlik kurmaya ve bunları İran'a karşı orta ve uzun vadede kullanmaya çalışıyor. Bu açık. İşte en son Karayılan gibi isimlerin başına ödül konmasında bu paralelde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla İran da bunu gördüğü için karşılıklı bir mücadele var. PKK üzerindeki etkinliğini İran da kaybetmek istemiyor. Ama İran için bir yandan da Türkiye ile ilişkiler kurma çabası var. Hem ABD'nin hem İran'ın PKK meselesiyle Türkiye arasında işte gidip geldiklerini, ortada böyle iki tarafı da idare etmeye yönelik eylemler içerisinde olduklarını görüyoruz. Ancak gelinen noktada özellikle PKK-ABD angajmanı her geçen gün daha fazla Fırat'ın doğusunda bütünleşirken İran'ın da Rusya'nın da bundan rahatsız olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin olası bir askeri harekatlarına çok sert karşı çıkmayacaklarını ama belki yine Afrin'de olduğu gibi medya açısından İran medyasının harekete geçerek Türkiye karşıtı yayın politikası izleyebileceğini ben düşünüyorum.
Şurada şunu da ekleyebiliriz. Rusya, İran ve rejim açısından Fırat'ın doğusunda rahatsız oldukları varlık Amerikan varlığı.
Tabii.
PKK varlığından Amerikan varlığına rahatsız olduğu kadar değiller. Hatta belki Amerika olmasa İran için örnek verecek olsak PKK varlığı yine daha kabul edebilir bir durumda
olacaktır. Tabii onu yönetmek isteyeceklerdir yani öyle bir durumda.
Ya, fakat Türkiye için ise durumun tam tersi söz
konusu. Aynen öyle. Peki Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda operasyon yaptığı esnada İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmesi ve rejim tarafından İdlib'e yönelik operasyon yapılma ihtimalini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu bir risk tabii. Türkiye bu riski değerlendiriyor. Burada özellikle Rusya'nın alacağı rol önemli. Rusya böyle bir fırsatçılık yaparak Türkiye'ye olan ilişkilerini bence zedelemeyi tercih etmeyecektir. Ancak de facto bazı gerilimler ve çatışma, küçük çatışmalar oluşturarak İdlib'in tamamında olmasa bile işte Hama'nın kuzeyinde, Cisr Şuur gibi belli bölgelerde hareketlilik olabilir. Türkiye'nin bunu önceden görerek buna yönelik önlemlerini alması hem Rusya ile olan diplomatik ilişkilerini bir şekilde devreye sokarak hem de sahada askeri anlamda o gözetleme noktalarını tahkim ederek bunu önleyici hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum.
Bu önemli bir mesele. Bu da bir de diplomatik açıdan da baktığımızda İstanbul Zirvesi sonrasında Anayasa Komitesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Zaten bugün Cenevre'de de bir görüşme vardı. Ben bu bağlamda Rusya'nın İdlib'deki durumu muhafaza etmeye yönelik adım atacağını ve aslında Türkiye'nin Fırat Nursun operasyonu yaptığı esnada İdlib'de bir durumu değiştirip Türkiye'nin dikkatini dağıtmak istemeyeceğini düşünüyorum.
Tabii iki NATO üyesinin karşı karşıya gelmesini şekle ezemek isteyecektir Rusya.
Çekirdek çıtlayabilirler.
Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Acun ve Öz Kızılcık, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.